Ayrım 17.
Bak Ali kardeşim, biliyorum seni çok gücendirdim. O gülden nazik, ipekten ince, ışıktan hafif. O güzel yüreceğini kırdım. Biliyorum yürek bir sırça çiçektir. Bir kere kırılınca o çiçek bir daha öyle bir çiçek olur mu? Olmaz. Biliyorum olmaz. Ama kardeşlerin sırça gönülleri birbirlerine öylesine sıcaktır ki, kardeşlik yüzünden sırça bile birleşip ne kadar kırılırsa kırılsın, un ufak olsun, eski haline gelebilir. Her sabah taze mavi bir sarmaşık çiçeği gibi yeniden açabilir. Ya kardeşim. Ali'nin tam karşısına geçip durdu. Alttan eğilip yüzüne baktı. Ne oluyor sana? Niye böylesin kardeşim? Rica ederim, bir söze var. Çok çok rica ederim, yalvarırım sana. Oğlunu öldürdüm, ocağına düştüm senin. Ayaklarının altını öpeyim Ali, bana bir şey söyle. Bir küçücük kuşum ben, bir çalıya sığınmışım. O çalı da sensin Ali kardeş. Kırma beni, gel kendi evine. Bundan daha çok bir insan bir insana yalvarabilir mi Ali? Son sözleri çok kızgın çıkmıştı. Gittikçe de kızıyor, eli ayağı usuldan da titremeye başlamıştı. Söyle Ali diye gırtlağı yırtılırcasına bağırdı. Söyle, konuşmayacak, bir söze varmayacak mısın? Ulan dinsiz, imansız, Allahsız, kitapsız topal. Bir can içinde olsa bir insan bu kadar yalvartılır mı? Değirmeni bir uçtan bir uca gidip geliyor, ayaklarını yere vuruyor, kollarını açıp kapatıyor, avurtlarını şişiriyor, bir o yana, bir bu yana boynunu kıvırıyordu. Ulan topal diye avazı çıktığı kadar gene bağırmaya başladı. Ulan topal bacağına sıçtığımın deyyusu. Sen iki iz sürmekle kendini bir bokun mu sanıyorsun? Ulan yaban domuzu, domuz taşağı uyuz topal. Ulan sen adam mısın sen? Ne kadar küfür varsa arka arkaya sıralıyor, küfürleri de bir türlü bitip tükenmiyor. Topalsa olduğu yerde olduğu gibi taş kesilmiş soluk bile almıyor. En küçük bir biçimde kıpırdamıyor, gözlerini bile kırpmıyordu. Sonra Murtaza Ağa biraz ileri gittiğini anladı, sesini indirdi, yumuşattı. Bak Ali kardeşim diye yeniden yumuşacık kadife gibi bir sesle konuşmaya başladı. Bak Ali kardeşim, bu kardeşim Murtaza'ya bir iki söz söyle de öldürme beni. İstersen kendi evine gelme, böyle küs durma. Ne olursun yüreğimi, benim bu ince çocuksu yiğit yüreğimi ve hem de Topal Ali'nin öz bir kardeşinin yüreğini dilhun ediyorsun. Yani kan ağlatıyorsun ve hem de paramparça ediyorsun. Bir tek sözcük söyle kardeşine Ali. Ali, Ali, Ali. Bir şey söyle bana da hiçbir şey yapma. Önüne vardı, gene eğildi, yüzüne baktı, sevinçle doğruldu. Yüzün yumuşadı, o güzel, o gül yüzün yumuşadı. Murtaza kurban olsun o gül yüzlere, Murtaza hayran olsun. Yumuşadığına göre demek konuşacaksın ha. Bekleyeyim bakalım, biraz bekleyeyim. Hay kurban oldum Allah, bu güzel günün de mi varmış? Ali kardeşim konuşacak. Çok şükür, çok şükür Allah'ıma. Çok şükür Ali'mi konuşturana. Kapıdan değirmen taşlarına, taşlardan kapıya yürümeye başladı. Bekliyorum, bir tek sözcük söyle. O da Murtaza diye söyle. O kadar, senden başka bir şey istemiyorum. Köşeye atılmış eski aşınmış bir değirmen taşının üstüne oturdu. Kan ter içinde kalmış, gözlerini de Ali'ye dikmişti. Kızmaya başlıyor, boğazına bir yumruk geliyor, tıkanıyor. Ali'nin üstüne atılıp onun boğazını sıkmak istiyor, sonra da büyük diretme gücüyle kendisini yeniyordu. İçini çekerek ayağa kalktı. Benimle konuşmayacaksın ha? Ben ne yapayım öyleyse? Ali bana bak. Sesini iyice yumuşattı, kendisi de bir iyice kendi sesini dinledi. Sesi sıcaktı, içe işleyici ve yürektendi, sevecendi. Bak Ali, oğlum, kardeşim, iki gözüm, gözlerimin bebeği. Bak sana söylüyorum, 11 çocuğum ve hem de bir tek avradım var. Olur mu, daha gençsin, iki tane gül gibi karı daha alabilirsin. Sana 100 dönümlük bir çiftliği daha şimdiden verdim. Üstüne tapusunu yarın çıkartmazsam anam avradım olsun. İşte Ali, bundan büyük yemin olur mu? Bak Ali, bak oğlum, bak iki gözümün çiçeği. İstersen sana bir de ev alacağım. Alacağım değil, aldım. Muhacir Murad'ın iki katlı konağını 130 liraya satıyormuş. Onu da sana aldım. Anan sütü gibi sana helal olsun. Yarın onun da tapusu elinde olacak. Bak oğlum Ali, tapu senin elinde olursa ne evi ne de tarlayı kimse senin elinden alamaz. Al atın da kapıda bekliyor. Evde de yeni fabrikadan çıkmış bir alaman filintası, kız gibi. Ne diyorsun Ali? Seni maaşa da bağlayacağım. Altın kakmalı tabancamı, altın kordonlu, bana İsmet Paşa'nın hediyesi saati da sana vereceğim. Onu usulca omuzlarından tutup sarstı, sırtını sıvazladı. Haydi kardeşim, kalk evimize gidelim dedi. Çok geç oldu. Hatun seni ne kadar sever biliyorsun. Kardeşten de ileri. Şimdi bizi gözleyi gözleri dört olmuştur. Ne diyorsun Ali, gelmiyor musun? Yorulmuştu, köşedeki taşa gitti. Körük gibi soluyordu. Tozlu örümcek ağlı tavana kırlangıçlar kocaman bir yuva yapmışlar. Yuvada da sarı sarı kocaman ağızlı yavrular kefli ağızlarını açmışlar. Kıyameti koparıyorlardı. Murtaza yerinden kalktı, dinginlemişti. Elini havaya kaldırdı, parmağıyla yuvayı gösterdi. Bak şunlara Ali kardeş diye güldü. Bak şunlara. Kuş yavrusu kuş yavrusu iken bak ağızlarını açmışlar. Yem getirecek analarını babalarını bekliyorlar. Ya senin o dağlardaki 11 yavrun, 11 tane ciğerparen? Ne üstte üst ne başta baş. Aç, susuz senin yolunu gözlüyorlar. Onları niçin kurtarmak istemiyorsun? Sesini yükseltti. İşte ben sana hem de öz bir kardeşin elimi uzatıyorum. Bu eli geri çevirme. Uzatılmış eli öyle havada Ali'nin burnunun dibinde duruyordu. El bekledi bekledi sonunda da usuldan titremeye başladı. Demek bu eli kabul etmiyorsun. Peki kardeşim. Sesini gene yumuşattı, sıcacık içlendi. Olur kardeşim, sen bilirsin kardeşim. Elini indirip dışarıya çıktı. Ali'nin içi gidiyordu. Bu adam bu sefer her dediğini yapacaktı ya, Ali'nin onunla konuşmak, onun yüzüne bir daha bakmak içinden gelmiyordu. Hele dağdaki perperişan çocuklarını anınca Ali'nin yüreği cız etmişti. Çocuklarını o korkunç yoksulluktan kurtarabilirdi. Onun çocukları da şu Çukurova'da okuyabilir, yanaşmalıktan, çobanlıktan, ırgatlıktan kurtulabilirlerdi. Az daha ayağa kalkıp Murtaza Ağa'nın boynuna sarılacak. Sen benim öz bir kardeşim Murtaza Ağa'sın. Ben senin beni sınadığını anlamıştım diyecekti. Çalıştı, çabaladı, yapamadı. Yüreği götürmedi. Kendini yenemedi. İşte Murtaza Ağa da gitti. O da ömrünün en büyük fırsatını kaçırdı. Topal Ali içeride kendisiyle böyle cebelleşirken Murtaza Ağa Kara Hasan elinden tutmuş içeriye girdi. Gürleyerek sevinçli bir sesle, "Şuna bir akıl ver Kara Hasan," dedi. Seni Allah'ın huzurunda yemin edeceğim için şahitliğe çağırdım. Ben şimdi ne söylüyorsam Kur'an'a el basarım ki ve de Allah'ın büyük adı üstüne yemin ederim ki şu söylediklerimin hepsini Topal Ali Nam kardeşime vereceğim. Vereceklerinin hepsini bir bir saydıktan sonra Kara Hasan'a sordu. Saydıklarımın hepsini aklına tutabilir misin? Tutabilirim ha. Murtaza Ali'ye döndü, elini sırtına koydu ağlamaklı bir sesle. Konuş Ali dedi, kalk da evimize gidelim. Elinin altındaki Ali'nin sırtının ürperdiğini sezinledi. Ardından da onun titrediğini anladı. Haydi Ali, Hüsnü Hatun'un zatını gözleyi gözleyi gözleri dört olmuştur. Konuşmasını sürdürdü. Yalvardı, kızdı, sövdü, bağırdı. Çağırdı, sızlandı, yumuşadı. Bir su gibi sesi aydınlandı. Ali taş kesilmiş konuşmuyordu. Açık kalmış kapıdan ok gibi giren kırlangıcı görünce sesini kirk diye kesti. Kuş gelmiş yuvasının yöresinde dönüyor. Yavrular da ağızlarını kocaman kocaman açmışlar. Yaygarayı basarak analarının vereceği yemi bekliyorlardı. Ali'ye vardı. Kocaman elleriyle onun başını tutup hızla yukarı kaldırdı. Bak şu kuşa dedi, bak şuna. Bak, bak şuna. Bak yavrularına nasıl sevinerek yem getirmiş de veriyor. Bak, o bir hayvan, sen de insansın, iyi bak. Ali'nin kararmış yüzü terlemişti, gözleri de ıpıslaktı. Haydi Hasan Ağa, biz dışarıya çıkalım. O da şu kuşa baksın da insanlığından utansın. Utansın da aklı başına gelsin. Ben az sonra geleceğim. Ali onun arkasından koşmaya çalıştı, ayağa kalkamadı. Konuşmak istedi, ağzında dili dönmedi. Sanki dili şişmişti. Gözlerini de gidip gelen yavrularının ağzına bir şeyler koyan kırlangıçtan ayıramıyordu. Murtaza Ağa geriye döndüğünde onu öyle bıraktığı gibi başı havada gözleriyle yavrularını doyuran kuşu izler buldu. Konuşmayacak mısın Ali? Ali'nin başı gene önüne düştü. Konuşmayacaksın demek topallar topalı Ali. Ben de senin başına bir işler getireceğim ki felekle maşallah desin. O Adana'daki jandarma Miralı'yı kim? Benim canı azizim ve hem de öz bir biraderim değil mi? İşte ben sana yakında bir kulp takacağım ki kulp derim sana. Beni iyi, iyi dinle Topal Ali. Ferhat Hoca ile Yobaz oğlunun bir suçları var mı? Neden yatıyorlar içeride? Ferhat Hoca gibi bir Allah'ın mübarek adamı hiç adam öldürür mü? Fıkara Adem'i öldürüp ne yapsın? O neden öldürsün Adem'i? O bir sebebi ve de bir sebebül hikmeti var mı? O şimdi içeride, belki de onu asarlar. Neden bu hale getirdiler onu? Çünkü biz bir istihbarat aldık ki o İnce Mehmet'i himaye ediyor. Bir de o ne olduğu belirsiz bir kimsedir. Casus mu, bolşevik mi, nereden geldiği belirsiz bir kişidir. Onun pis vücudunun tezelden, derakap ortadan kalkması gerek. Ya Yobaz oğlu neden yatıyor o fıkara bok yoluna, o İnce Mehmet'in bindiği Ali Safa'nın atı yüzünden yatıyor. Ali Safa Bey'in ölümüne de o sebep oldu. Hepimizin ölümüne, kasabamızın adının şu koskocaman Türkiye'de kötüye çıkmasına o sebep oldu. Onu İnce Mehmet'e at verdiğinden dolayı meydanın ortasında asacaklar. Bak Ali, Miralay kardeşim sana iş teklif ediyor. Demek ki sen yüce bir devlet memuru olacaksın. Ve biz ağalar beyler hepimiz senin yanına şapkamız elimizde salavatla varacağız. Miralay'ın bana dedi ki madem ki senin kardeşin Topal Ali Efendi böyle hünerli bir adamdır, yeryüzünün en büyük izcisidir, yerdeki karıncanın, ağındaki örümceğin, gökteki kuşun izini sürer, biz de onu devlet memuru yapıp ölünceye kadar maaşa bağlayacağız. Ve hem de yüzbaşı maaşına öyle uzatmalı kel onbaşı maaşına değil. Sen öldükten sonra da çocuklarını alacaklar bu maaşı. Seni hükümet izcisi yapacağıma, maaş bağlatacağıma da Kur'an'a, o yüce kitabımıza el basarak and içerim. Miralay dedi ki senin izci kardeşin sayesinde bu dağlarda ne eşkıya kalacak ne de hırsız. İzlerini sürüp yerini derhakap bize bildirecek, biz de... Geldi elini Ali'nin omzuna koydu. Kalk dedi, kalk da gidelim alagözlü kardeşim. Kalk, kul kusursuz olmaz demiş atalar. Bir kusur işledik diye beni de kendini de çocuklarını da mahvetme. Bak o kırlangıç gördün ya. İşte bir küçücük hayvan. Senin ancak bir parmağın kadar var o kırlangıç. Ondan örnek alalım da biz insanlığımızdan utanalım. Bir kırlangıç, küçücük bir kırlangıçken bak nasıl da bakıyor yavrularına. Sevindi, gülümsedi. Sen hiç uçarken gördün mü kırlangıçları? Görmez olur musun? Gökte bir inerler, bir çıkarlar. Ok gibi bir süzülür, bir göğe ağarlar. Ne yaparlar böylece? Söyle, sen herkesten daha iyi bilirsin. Söyle, ne yaparlar? Biraz geriye çekilerek onun sorusuna karşılık vermesini bekledi. Belki kendinde olmadan ağzından bir sözcük kaçardı bu inatçı, alçak adamın. Söyle, söyle, söyle ne yaparlar? Baktı ki bu oyuna düşmedi, Topal Ali bağırmaya başladı. Söyle Topal mendil, Topal bacağına sıçtığım ne yaparlar? Sinek toplayıp yavrularına getirmezler mi? Söyle topal bacağına sıçtığımın topal sineği. Ulan sen kimsin? Bir sinekten de kıymetsiz bir mahlukat değil misin? Kapıya koştu, açacaktı, vazgeçti, geriye döndü. Bak sana son sözümü söylüyorum. İyi dinle beni. Günah kalktı benden. Yakında bu değirmenin kapısında bir adam öldürülecektir. O da tam göz bebeklerinden kurşunlanarak, işkence edilerek, delisi yüzülerek, bir çuvala koyularak şu değirmenin abarasına atılacaktır. Bunun cezası idamdır. Sonra beş adam gelecek. Amenna. Biz kendi gözümüzle gördük. Bu adamı Topal Ali öldürdü diyecekler. Bu şahitlerden birisi de sana iyilik eden, burada günlerdir karnını doyuran değirmenci Kara Hasan olacak. İsterse şahitlik etmesin. Bu değirmenin sahibi kim biliyor musun? Molla Duran Efendi. Anladın mı şimdi? Seç şimdi ikisinden birisini. Ya asılmak ya da devlet memurluğu ya da çiftlik sahipliği. Seç birisini. Sesini son perdesine kadar yükseltti. Ben şimdi gidiyorum. Konuş! Konuş Ali! Sanki kilometrelerce öteye bağırıyordu. Ali sözcüğünü öylesine uzatıyordu. İşte ben gidiyorum. Bundan sonrasını artık sen düşün. Elimden de kurtulacağını hiç sanma. Güldü. Dağa çıksan çıkamazsın. Orada İnce Mehmet, ovada da ben. Ben de şimdi gidiyorum. Demek eve gelmiyorsun. Dişlerinin arasından ıslık gibi bir ses çıkardı. Sen görürsün. Kapıyı öylesine hızla çarptı ki bütün değirmen sallandı. Ali'yi de irkiltti. Az sonra da kapıyı yavaşça açarak geriye döndü. Bak Alim, kardeşim ne geldi aklıma? Beni şimdi iyi dinle. Bundan sonra sana Topal Ali demeyecekler. Belki alışkanlık sana Topal Ali diyecekler ya, sen topallamayacaksın. Neden ki dersen Alaman'ın payitahtı Berlin'de ayak gibi ayak yapıyorlarmış, etten kemikten. Ben sana Alaman kardeşlerimizden, Alaman bizim kardeşimiz değil mi? 1 milyona da olsa bir ayak getirtip taktıracağım. Yok illa ayağı biz ancak Alamanya'da takarız derlerse biz de seninle Alaman'ın payitahtına gider, yine ayağını orada taktırırız. Bu buluşuna çok güveniyordu. Buna da hayır diyebilirse bir insan artık o insandan daha aşağılık birisi olamazdı. Sen de bundan sonra yeni ayağınla taşların kayaların üstünden, ağaçların tepesinden, dağların doruğundan keklik gibi sekersin. Sekersin de ne izler sürersin değil mi kardeşim? Sözünü kesip birdenbire bir sevinç çığlığı koparttı. Bak, bak Ali kardeş, bak kırlangıç gene geldi. Bak, bak, bak. Ali kardeş, yavrular ağızlarını nasıl açlar bak. Kafam girer ağızlarına. Sarı sarı boyunlarını da nasıl uzatıyorlar. Bak bir karış kerataların boyunları kopacak. Ali onun bak bak demesiyle başını kırlangıç yuvasına çevirmiş, gülümseyerek kıyameti koparan yavrulara, onların yöresinde uçarak dönen ana kırlangıca bakıyordu. Ali konuş. Ali hemen başını gene önüne indirdi. Bu sefer Murtaza Ağa tam zıvanadan çıkıp kendini paralamaya başladı. Ulan senin derini yüzdüreceğim ulan dedi. Ulan seni kazığa oturtacağım. Yaptıramaz sanıyorsun değil mi? Seni ayağına bacağına sıçtığımın topalı seni. Ulan biz İstiklal Mücadelesini kazanmış kişileriz. Bir topal Ali topal bacağına sıçtığım aşağılık mahlukat vız gelir. Artık köpürmüş kendini kapıp koyvermişti, ağzına ne gelirse söylüyordu. Halid'in karşısında böyle değirmenin içinde dört dönerek ne kadar sövdü saydı, kendi de, Ali de, değirmenci Hasan da farkında değildi. Bu ara değirmene gelenler içerideki sesi, şamatayı duyuyorlar, bahçenin bir köşesine çekilip siniyorlardı. Sonunda, ağzına sıçtığımın topal deyyusu, sana insanlık değil, ölüm, zulüm layık dedi. Kapıdan bir ok gibi çıkıp atına yürüdü. Değirmenci Kara Hasan hemen koştu, atın başını tuttu, üzengiye yapıştı. Atına atlayan Murtaza Ağa kapkara kesilmiş bir yüzle birazcık eğildi yavaşça. Söyle ona dedi. Çok öfkelendim. İnadına, ahmaklığına kardeşi değil miyim? Elbette öfkelenirim. Söyle ona. Vali onu hükümetin maaşlı baş izcisi yapacak. Ben onun topal ayağına yeni bir ayak taktıracağım. Eskisinden daha iyi olacak ayağı. Kara Hasan, eğer Ali kardeşimin gönlünü eder de evime gönderirsen, ben de bu değirmeni alır sana veririm. Sen de bana taksit taksit ödersin. Bilirsin ben sözümün baba yiğidi bir kişiyim. Onu bu gece evde bekliyorum. Değirmenden içeriye ok gibi süzülen kırlangıcı Kara Hasan'a gösterdi. Bak dedi, bak şu kuşa bak, yavrularına yem getiriyor. Atını sürdü. Bölüm 11. Çocuklar kasabanın üst başındaki yamaçta Murt çalısının dibinde bir Roma mezarının önünde aşık oynuyorlardı. Çiriç siklerinin üstlerinde kurumuş çiçekleri daha dökülmemişlerdi. Çalılar, dikenler, otlar baştan ayağa küçücük düğme kadar sümüklü böceklerle apak kaplıydılar. Türlü türlü kırmızı, mavi, yeşil, sarı hepsi de güneşe gelince çakan, büyüklü küçüklü arılar gürültülerle vızlayarak dalaşıyorlardı. Aşık oyunu koyunların, keçilerin, danaların aşık kemiklerinden çıkarılan kemiklerle oynanırdı. Bir biçim bir zar oyunuydu. Büyüklerin kumar aracı olan bu kemikler küçüklerin de oyun aracıydı. Aşık Mustafa daha işe başlamadan neyine oynayalım diye sordu. Öteki çocuklar bu soruya karşılık vermeye hazır değildiler. Çoğu kez çiğdemine oynarlardı. Çiğdemine dedi Veysi çocuk. Daha sekizini sürüyordu ya, okula gitmiyordu. İnat etmişti, hiçbir zaman da o okul dedikleri şeye gidip o mengeneye sıkışmayacaktı. Daha çiğdem çıkarmadık ki diye onu yanıtladı Aşık Mustafa. İncirine. İncir nerede be diye sordu Mustafa. Bakın dallara bir tek incir kalmış mı? Üveyikler yemiş bitirmişler. Arısına. İpliklerle bellerinden bağlanmış arılar sağlarında sollarında uçuşuyorlardı. Ben ütülürsem bile dedi Aşık Mustafa, arılarımı vermem. Kimsenin arısını da istemem. Bakın bakın diye az ileride uçan arılarını gösterdi. Her birisi parmak kadar parmak kadardı. Güneşe geldikçe de sapsarı bir altın bilye gibi şavkıyıp sönüyorlardı. Siz hiç böyle arılar yakaladınız mı buralarda? Hiç böyle arı gördünüz mü? Bu arıları kimseye de vermem. Bir kişiyi sokunca hemencecik orada hık dedirtmeden öldürüyor. Tartışma uzun sürdü. Sonunda anlaştılar. Kim ütülürse ütenler onun sırtına binecekler, kara incire kadar gidip geleceklerdi. Bunu da Veysi hiç istemiyordu. Çünkü aşık oyununda şimdiye kadar bir kerecik bile olsun kazanamamış, bu çocukları sayısız sırtında eşekler gibi taşımıştı. Oysa Veysi çocuk arı, kuş, sinek yakalamakta birinciydi. Şu kasabada onun üstüne bir avcı daha yoktu. Bir keresinde yaylada bir şahin yavrusu bile yakalamış, büyütmüştü. Şahin ona öylesine alışmıştı ki nereye gitse onunla birlikte onun bir kulaç üstünden uçarak oraya gidiyordu. Ne yapsa bir çalıya, bir dala, bir duvara konup onu bekliyordu. Sonra bir gece onun şahini ortadan gitti gitti. Ne olduğunu, nereye gittiğini kimse bilemedi. Veysi çocuk bütün kasabayı, kasabanın bütün yörelerini aradı taradı günlerce, kuşunu bulamadı. Sonunda işi anladı ya, kuşu çalmışlar ya da babası geceleyin şahini birisine satmıştı. Zaten babasını, o adamı hiç sevmezdi. Bunun üstüne de ona iyice bir düşman kesilmişti. Büyümeyi bekliyordu. Her zamanki gibi gene Veysi ütüldü. Çocuklar onun sırtına teker teker binip kara incire kadar gittiler geldiler. Veysi güçlü, sağlıklı bir çocuktu ya. Bu kadar çocuğu sırtında taşıyınca çok yoruluyor, kan ter içinde kalıyordu. Oyun bitince arılarını dikenlerden, otlardan çözdüler. Ellerini alıp uçurarak çalılık yamaca yürüdüler. Ellerinde sivri uçlu meşe köküçleri vardı. Bunlarla çiğdem soğanlarını kolaylıkla çıkarıyorlar, şalvarlarının kocaman ceplerini bunlarla dolduruyorlardı. Topraktan çiğdem çıkararak arılarını bağladıkları yerden çok uzaklara gittiler. Bir dere açtılar, kuru pınarı geçtiler. Baharda bu pınarın çam oluğundan şakır şakır sular akardı. Alıçlığa vardılar. Burada bodur meşelerle alıçlar karma karış bitmişti. Bundan sonra da gene bodur, yaban zeytinleri başlıyordu. Zeytinlikler arasındaki kuru derenin yamacında şimdiye kadar görmedikleri incir ağaçları gördüler. Her incir ağacının üstü olmuş, her birisi yumruk kadar iri incirlerle doluydu. Çocukların hepsi her yerden incirlere saldırdılar. Aşık Mustafa, çok yemeyin, karnınız ağrır dedi. Kimseye de haber vermeyelim, arada sırada gelir yeriz. Bakın bu ağaçları kuşlar da bilmiyor, gagalanmış hiçbir incir yok. Yok dedi Gülbahar kız. O hiçbir zaman erkek çocuklardan ayrılmıyor, kızların saralarına hiçbir zaman girmiyordu. Çok da tatlı incirler, bal akıyor. Karınlarını doyurduktan sonra yarın üstüne sıralanıp ayaklarını aşağıya sarkıttılar. Hepsi de şu aşağıdaki mahalleden olurlardı. Bu mahallenin bütün halkı da toptan kadın, erkek, çoluk, çocuk tarlada ırgatlık yaparlardı. En çok da pamuk tarlalarında çalışırlardı. Yakında bütün mahalle pamuk toplamaya aşağıdaki ovaya ineceklerdi. Çocuklar pamuk toplamayı çok seviyorlardı. Çünkü her pamuk tarlasında pamukların arasında karpuz tebekleri, domates fidanları olurdu. Her tebekte 5-10 ballı karpuz, her domates fidanında da yüzlerce kırmızı domates. Çocuklar saldırırlar, domatesi, karpuzu kapışırlardı. Bir de kuş yuvaları olurdu pamukların dibinde, üçlerinde küçücük yavrular ya da palazlar. Aşık Mustafa pamukta geceliğin iş bitip de ırgatlar dinlenmeye çekilince sazını eline alır, onlara türküler söylerdi. Söyledikleri türkülerin bir kısmı bellenmiş eski türkülerdi, bir kısmını da düpedüz kendi uydururdu. Bir Allah vergisi, büyüyünce bir hak aşığı olacaktı, tıpkı Dadaloğlu gibi. Daha şimdiden saçı sakalı ağarmış aşıklarla karşılaşıyor, bir o bir yaşlı aşık söylüyor, hiç bile mat olmuyordu. Bir coşmaya ardından da bir titremeye başlayınca sözler ağzından şu pınarlardan akan çağıl çağıl sular gibi boşanıyordu. Eşkıyalara da çok meraklıydı, onlar üstüne çok türkü çıkarmıştı. İnce Mehmet üstüne de türküleri vardı. Şu ölen 9 eşkıya üstüne de 3 ağıt yakmıştı ya, daha kimseye söylemiyordu. Hele dursun de hele, bu yıl pamukta kalabalık çok olacaktı. Dağlardan her şeyden çok türküyü seven insanlar ineceklerdi. İşte Aşık Mustafa da ilk olarak onlara söyleyecekti 9 eşkıyanın ağıtlarını. 12 yeşil donlu adam dedi Veysi, 12'si de birbirinin tıpkısı, gece yarısı gelmişler. Yalan dedi Gülbahar, yalan dedi İsmet. Mustafa susuyordu. İnce Mehmet'i öldürememişler ki, babam söyledi. Bilmiyorsunuz yani, benim babam bekçi. Görmediniz mi? Nah bu kadar tabancası var, karnının üstüne asılı. İşte babam dedi ki o İnce Mehmet değil başkasıymış. Babam dedi ki İnce Mehmet'e kurşun geçmezmiş. Bes alnındaki peygamber mührü diye bilgisiyle övündü Fevzi. Benim babam hem de bekçibaşı, boyu da aşağıdaki kavak kadar. Oradaki bütün çocuklar bir şey söylesin diye Aşık Mustafa'ya baktılar. Aşık Mustafa ciddi, kendine güvenmiş, türkü söyler gibi bir hal aldı, dudaklarını uzattı.